İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan yardımcı doçent doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler, İlahi Nizam ve İnsan programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Sayın Profesör Doktor Beyza Bilgin hocamız. Hocamız Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı'ndan emekli hocamız. Aynı Anabilim Dalı'nın kurucusu, bizim duayen hocalarımızdan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Hocam bugün yine Kur'an-ı Kerim okuma metotlarıyla ilgili konuşacağız. Biz bu yayın dolayısıyla, bu program dolayısıyla Kur'an-ı Kerim nasıl okunur, meali nasıl okunur, içeriği nasıl bizim günümüze aktarılacak şekilde, bizi eğitecek şekilde okunur, onlarla ilgili olarak konuşuyoruz. Sizin de bu anlamda mutlaka Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sizi tanıyanlar olacaktır diye düşünüyorum. Yaptığınız programlar var. Bu programlardan bir ürün, bir eser ortaya çıkardınız.
Evet.
50 bin yıllık bir gün ya. İsimli eseriniz. Onu da tabii konuşacağız. Onunla da başlamak istiyorum ama 50 bin yıllık bir gün acaba ne demek? Ben bunu öğrencilerime soruyorum. İlahiyat Fakültesi öğrencileri Kur'an-ı Kerim'i de çokça okuyorlar belli. Yani herhangi insanlar değiller, evet, onlar evet. Mesleki olarak da okuyorlar. Günlük hayatlarında da okuyorlar. Belki dinleyicilerimizin de şimdi dikkatini çekecek. Aslında Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ifade ama ben sorduğum zaman hemen en doğru cevabı alamadığımı fark ettim öğrencilerimden. Ha. 50 bin yıllık bir gün nerede geçiyor olabilir bu ifade dediğim zaman pek kimse bilemedi. Ha. Oradan başlayalım mı hocam?
Olabilir. Bir zaman bu kitap piyasaya çıktığı zaman bayram hediyesi olarak çokça alınmış. Çünkü uzayla ilgili bir kitap sanılmış.
Güzel, evet, bu güzel bir hikaye. 50 bin yıllık bir gün olunca.
Bizim mezunlarımızdan biriydi onu yayınlayan. Hala tabii işine devam ediyordu ama şimdi rahatsızdır, ona şifalar diliyorum burada.
Amin.
O bana söyledi, hocam şaşırdım ben de, ne kadar çabuk gidiyor bu kitap diye. Sonra diyorlarmış ki bu 50 bin yıllık bir gün, biz bunu uzay resmi var ya kapağında da.
Evet.
Onu da görünce biz bunu çocukların ilgisini çekecek, hani bilim ve teknik gibi kitaplara dahil bir şey zannetmiştik. Ama içini açınca da yani ayrı bir şey oldu bizim için, sürpriz oldu. Çünkü bu da çok güzel bir şey, bizim hiç bilmediğimiz bir şey diye söylemişlerdi. Geçende de yine bak ne kadar zaman geçmiş, bu 80 ile 90 arası, 91'e kadar benim yaptığım 11 yıllık bir programın sonucu bu kitaplar. Telefon ediyor bana, hocam bu kitaptan kalmamış, ben fotokopi etmek istiyorum, 200 tane izniniz var mı? Evet. Yok dedim, devredildi, yeniden basılıyor biliyorsun. Evet, evet. Başka bir arkadaşımız şimdi onunla ilgileniyor, ondan belki alırsınız, en iyisi siz onunla konuşun dedim. Yani alanında çok ilgi çekti çünkü sebep benim koyduğum bir isim değil. Bu bir ayet.
Bu bir ayet. Evet. İşte buraya gelmek istiyorum hocam.
Bu bir ayet. Zaten evet, kitabın ayet. Şeyini çevirirsen, evet, arkasını
onun
çevirirsen.
Onun kapağında değil mi hocam? Bu ayet ha, var.
Ya
burada var.
Dış kapağında ya iç kapağında.
Meariç
bak, onu söyle.
Suresi 4. ayet. Melekler evet. ve ruh o derecelere miktarı 50 bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar evet. diye bir
Şimdi
ayet.
Şimdi bu sure Meariç. Evet. Kimse bilmez Meariç ne demek. Halbuki Türkçe'de bunun çekim kalıplarından birisi derece olarak, derecat çoğu
hocam, aslında
girmiştir.
Kullandığımız
ama artık kullanmadığımız bir kelimedir. Maalesef anlam verilirken surelerin adları yazılmıyor başlıklara. Hep orijinali yazılıyor. Meariç suresi yazıyor. Hemen altına da bunu yazsa en azından. Veya Türkçesine bunu hiç yazmadan nasıl olsa Bismillahirrahmanirrahim'i bile bağışlayan, esirgeyen
öyle
Rabbimizin adıyla.
Öyle yazıyoruz değil mi? Türkçesini
diyoruz,
yazıyoruz.
Bunu
tabii.
da o şekilde yazabilirler. O zaman kimse demez ki bu acaba ne kitabıdır. Araplar demişler ki Sen vahiy almayı düşünüyorsun gökten. Hadi bakalım, biz inanmıyoruz sana. Gökten bize bir başımıza taş düşür de bizi cezalandır. Onun üzerine bu. Yani sizin gökler dediğiniz, sizin Rabbinden gelen vahiy diye kolayca telaffuz ettiğiniz şey, Rabbinizin katında ne kadar uzun bir zamandır biliyor musunuz?
Ya. İnsanlar sizin, ne kadar bilmedikleri evet, kelimelerle
sizin bir gününüz
konuşuyorlar.
Onun katında 50 bin yıldır. Yıla denk geliyor. Onun size ulaşması belki size çok kolay geldiği için bunu kavrayamıyorsunuz. Ama bu 50 bin yıllık. Onun için biz o zaman yayıncıyla dedik ki buna ne isim koyalım? İşte çocuklarımızın Kur'an öğrenmesi, çocuklar için Kur'an bilgisi bir şeyler. Ama bunlar çok yani ne derler beylik isimler olur. Hı hı. Biz değişik bir şey koyalım.
Çok değişik Kur'an, ve çarpıcı olmuş
Kur'an'ı
hocam.
Kur'an'ı kendisinden
gerçekten
koyalım ve kendisinden. De merak edilecek, düşünülecek birdenbire, değil mi? Çarpıcı bir isim olsun. Sonra ben bunu önerince çok hoşuna gitmişti.
Aynen de öyle oluyor hocam.
Yayıncının bunu koydu. Bu böyle bir şey.
Evet, kitabın isminin hikayesi bu. Kendisi de dediğiniz gibi az önce 80-90 yılları arasında
81'den 91'e.
91'e kadar 10 sene az değil evet. hocam. O dönemde
ilk olarak evet. çocuklar için diye program başladı Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. İşte beni denediler önce, acaba irtica olabilir mi? Kullandığı kelimeler nasıldır? Çok önce küçük
çocuklar için çünkü çocuklar konuşacaksınız
için, dedi. Sonra büyükler için de olabilir. Yok dedim, ben büyükler için program yapmam. Çünkü bir kaç Ramazan programı yapmışlardı daha önce. Mektuplar gelmiş bize, tam orucumuzu sakatlayacağımız böyle bir saatte kadın sesi dinletiyorsun
eyvah,
diye.
Eyvah.
Evet, yani şimdi hala var mı böyle şeyler
bilmiyorum.
Hocam
çok öğrendi insanlar artık böyle şeylerin Kur'an'ın İnşallah. Kendisinden kaynaklanmadığını bizim programlarımız İnşallah. Sayesinde de öğreniyorlar. Yani biz ilim yapıyoruz, insanlara sesimizi Kur'an-ı Kerim'le duyuruyoruz. Acaba bunun neresi haram olabilir? Bir de bunu düşündürtmek lazım insanlara. Ama
öyle
işte,
hissediyorlar ama ne
demek
yapalım?
Demek ki eski evet. bilgiler biraz onları evet. o hale getirmiş.
Ya madem evet. ki öyle hissediyorlar. Ben dedim çocuk programı isterseniz 30 tane yapayım. Ramazan'dı. Yapalım haftada bir dediler. Ben 4 program yapıp götürdüm ama şaşırdılar. Yani böyle program hiç olmamış şimdiye kadar. Bu daha çok olsun. Bir miktarda yok. Ben çocuklara yapayım. Onu nasıl olsa büyükler de dinler. Çocuğumuza ne söylüyorlar bakalım diye merak ederler. Önce hikayelerle başladık. Uzun zaman o devam etti. Sonra baktım ki yeni bir şey yapmak lazım. Tekrar etme. Bitti çünkü peygamberimizin hayatı, diğer peygamberlerin hayatı. Efendim derken ahlak kuralları, dini günler, milli günler, bunların hepsini yaptık. Dedim ki yapılmamış şey daha ne yapabilirim acaba? Ben gençken, yani öğrenciyken din dersleri hiç yoktu. Ben merak ederdim. Kur'an okunuyor ama hep Arapça okunuyor. İnsanlar da Arapça bilmediği için ne okuduklarını bilmiyorlar. Acaba ne yazıyor bunun içinde? Bir şey söylerken mesela şöyle cehennemde yanacaksın ama bu nerede yazıyor? Bunu bilmiyor kimse. Kitapta yazıyor diyorlar ama onların kitapları hangi kitap? Asıl hepimizin kitabı olan Kur'an'da ne yazıyor? İnsanlar bilmiyor. Ben buradan başlayayım dedim ama yani o kadar büyük bir şey malzeme ki bu ne zamana sığdırabilirim ben bunu? Bir yerden başlamam lazım. İsimlerinden başlayayım dedim. En az bilinenler isimler, surelerin isimleri. İsmine göre sureleri anlatayım dedim mesela. İlk önce diyelim ki Fatiha suresi, sonra Bakara suresi. Kim biliyor Bakara suresi nedir? Bakara'nın için en başa yazılmış, Kur'an'ın ismi olmuş. Bunlardan başlayayım dedim. Biliyorsun 114 suredir. Değil mi? 114
evet, tane 114
konu çıktı. Tane
konu çıkar böylece.
Bir de kutsal günler, geceler var. Onları araya koyuyoruz, bayramları koyuyoruz. 2 senelik program.
2 senelik. Evet.
Verdim ben idareye. Ve çok beğenildi. Çok insanlar tarafından uygun görüldü, yani varmış böyle bir ihtiyaç. Nasıl ben gençliğimde, öğrenciliğimde ben bunları aramışsam, O zaman da aramış insanlar ve hala da
arıyoruz.
Arıyor, arayış evet, insanlar arıyorlar. Evet,
çünkü o söylediğiniz şey aynen günümüzde de devam ediyor hocam. Siz de şahit oluyorsunuzdur. Birileri herhangi sıfatlarla, herhangi vesilelerle çıkıp işte bu da dindendir, bu da Kur'an'da yazıyor, bu da kitapta yazıyor dedikleri zaman artık insanlar böyle bir duruma geldiler. Diyorlar ki bir de biz okuyalım bakalım Kur'an'ı.
Evet.
Neresinde yazıyormuş? Yani bize hep böyle söyleniyor kulaktan duyma.
Allah sözü sonra benim Allah bilmem lazım.
Allah sözü bilmem lazım diyerek bir sorumluluk. Yani böyle bir bilinç dönemindeyiz. Hı-hı. İnsanlar artık o durumdalar. Ama burada da başka güçlüklerle karşılaştık. Biz biraz bugün aslında onları da konuşacağız Hı-hı. sizinle. Yani evet ben biri bana böyle söyledi açayım Kur'an-ı Kerim'den okuyayım mealinden bunun yerini tespit edeyim ne anlama geliyor demek... bir farkındalık olarak iyi bir şey ama o işe başladığınız zaman yani Kur'an okumaya başladığınız zaman ki çoğunlukla mealinden Türkçesinden okuyacağız demektir bu. O zaman bir takım güçlüklerle karşılaşıyoruz. Size de hep bu konular sorulmuştur hocam biliyorum
hala,
yaşadığınız örnekler
geliyor.
Vardır.
Özellikle kadın grupları çalışırlar kadınlarla ilgili ayetleri bu yurt dışında da çoktur ben. Birkaç grup biliyorum. Okuma yazma bilsi bilmesin. Bütün kadınlar katılıyorlar onlara. Bilenlerin sözlerini dinliyorlar en azından. Ve kadınlar hakkında hangi ayetlerde neler söyleniyor? Bunları aralarında okuyup görüşüyorlar. Ama yoksa içlerinde eğer rumuzları, misalleri bununla ne demek isteniyor bu misalle? Ya. Onu onlara anlatacak kimse yoksa güçlük çekiyorlar. Bunların ilki benim o zaman için çok ilgimi çeken sen de şimdi onu isteyeceksin diye tahmin ediyorum. Bir Hollanda'da liseyi bitirmiş
hocam.
Bir
o örneği yani
bir
evet,
Hollanda'da
anlatalım.
Çalışan aile, o çocuklar liseyi bitirmiş bir genç erkek. Türkiye'ye gezi yaptıkları zaman Türkiye'yi de tanımak için falan benimle de görüşmüşlerdi. Bu genç özellikle bu onların içinden bana dedi ki hocam ben bir şey yaşadım. Siz bana yardım ederseniz eğer ben gezinin kalanına gitmemeye razıyım. Yeter ki bunu öğreneyim. Ne kadar önemli. Nedir bu? İşte bu çocuk İngilizce bölümüne girmiş. Liseyi bitirdikten sonra Hollanda'da üniversitede. Başlarında daha derslerin hoca demiş ki eğer İngilizceyi kolay ve doğru bir şekilde öğrenmek istiyorsanız İncil okumakla başlayın. İncil'in İngilizcesi çok güzeldir. Hem kısa cümleler vardır, kelimeler iyi seçilmiştir. Ben diyor, yani bir tuhaf oldum diyor. Ben kendi kitabımı daha okumuş değilim. Onun içinde neler yazıyor bilmiyorum. Şimdi kalkacağım, İncil okuyacağım. Gerçi ben diyor Kur'an kursuna gittim, ailem beni gönderdi. Tecvitli okumak öğrendim. Ama nedir bunlar, ne söylüyor? Anlamlarını bilmiyorum.
Sizin gençliğinizdeki arayış gibi hocam. Hep.
Arayış
o zamanda
gibi.
Değil mi yani?
Gerçekten
Kur'an-ı
Kerim'i öyle.
Arapçasından okumak herkes için bir
tecbit
değerdi.
Öğreniyorsun.
Tecbit öğreniyorduk.
Mursuki kuralları gibi. Gittim diyor bir meal aldım. Başladım okumaya. İşte önce tabii Fatiha suresi. Hemen herkesin El Fatiha deyince okuduğu bilinen sonra ama ondan sonra Bakara'ya geçtim. 5 tane okudum. Şimdi bak ben buradan Bakara suresini açayım da benziyor. Çünkü çok çok gerçekten çarpıcı bir şey bu. Şimdi herkes Kur'an-ı Kerim'ini açabilir. Elinin uzaklığında olsun. Elini uzatınca onu tutabilsin diye ben her zaman söylemişimdir. Kur'an yakınımızda olsun. Belki göğüs hizasından üstte derler. Evet öyle olsun ama elini uzatınca hemen alıp okuyabileceği seviyede olsun. Ve onun ilk sayfasını açsınlar. O süslü iki sayfanın olduğu yeri. Fatiha'dan sonra Bakara suresi gelecektir. Orada bakınız 5 ayet bir sayfada. Elif, lam, mim diye başlıyor Bismillahirrahmanirrahim'den sonra. İçinde hiçbir kuşku olmayan bu kitap... Allah bilincini içlerinde canlı tutanları doğru yola ulaştıran bir kitaptır. İçinde yani bizim gibi arayışı olan için demek ki cevap veren bir kitap değil mi? Bunu onun için anlayarak okumamız lazım. Sonra onlar gayba inanırlar. Yani vahiy gaybten geliyor. Hı-hı. Sen inanmazsan yoktur. Hı-hı. Ne biçim şey bu? Gayba inanırlar. Namazı kılarlar. Kendilerine vermiş olduğumuz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Sana indirilmiş olanlara da, senden önce indirilmiş olanlara da inanırlar. Yani bu Türk ilk defa zanı olmuş bir şey de değil.
Değil,
de. Bütüncü
insanlıkla başlayan bir şey.
İman meselesi bu evet. Ve de kültür meselesi. Bunu işitmiş olmak, duymuş olmak, yaşamış olmak lazım. Buraya kadar mesele yok. Onlar ahiretin varlığından kesin olarak emin olanlardır. Bu inancı da olanlar bunlar. İşte onlar Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlardır. Bu çocuk bunlardan. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Şimdi bakınız bunlardan sonra ne geldi şimdi? 6. ve 7. ayetlere geldiği zaman kuşkusuz nankörleri uyarsan da uyarmasan da fark etmez. Yani bunları bilmeyenler için fark etmez. Onlar inanmayacaklardır. Çünkü Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde ise perde vardır. Onlar için çok büyük bir azap olacaktır. Hadi bakalım şimdi böyle bir Allah, sevgili Allah değil mi Rabbimiz ne yapıyor?
Birdenbire bir şeyler oldu.
Kalplerini mühürlüyor, gözlerini perdeliyor. Onlar için büyük azap hazırlanıyor. Diyor ki çocuk yani nasıl olabilir böyle bir şey? Bu kadar büyük Allah, bu kadar sevgili Allah, bizi yaratan Allah. Nasıl böyle bazı insanların hani o sırada inanmıyordur ama belki sonra inanır. Niye onun kalbini mühürlüyor? Niye onun gözünü perdeliyor? Ben bunu çözemedim hocam diyor. Ama dedim senin orada da Diyanet temsilcileri var. En azından caminin değil mi görevlileri var. Onlarla konuşmadın mı hiç? Konuştum diyor. Bana bir şeyler söylediler ama olmadı diyor.
Kendisine uygun gelmedi.
Evet. Evet. Tatmin olmadım olmamış hocam ben diyor. Ben bunu arıyorum. Eğer bunu bulabileceğim burada imkanlar varsa ben diyor gezinin yarısını feda etmeye hazırım.
Lazım, evet.
İşte ben dediğim gibi o şeye şüphesiz o gence o zaman bir şeyler söyledim. O yine gezisini tamamladı. Demek ki epeyce ikna olabildi ama o bir misal.
Siz de ondan sonra bu konuyla ilgili
sonra,
çalışmaya
evet, ben
başladınız
uyarıldım,
yeniden.
Tabii, tabii bunu demek ki yaygınlaştırmak lazım. Bu sadece ben değilim. Sadece bu genç değil. Sadece akıllı olan, inanan, gayba inanan, namaz kılan bizler değiliz. Başkaları da var. Onlar eğer bu soruları sormuyorlarsa sorar hale getirmek de lazım.
Evet. O zaman sorusu evet. Şu. Yani Kur'an-ı Kerim meali okurken hangi güçlüklerle
evet.
Karşılaşıyoruz?
Hangi arka planlar var?
Ve bunları çözmek için
evet.
Neler yapmamız
evet.
Gerekir?
Hangi bilgileri önceden sahip olmamız lazım? Bunu da ben neye dayandırıyorum? Bir başka surenin bir başka ayetine dayandırıyorum. O da şey suresi. Burada yine onu da okuyacağım şimdi ben Remzi'ye. Ankebut suresi 43. ayet. Ankebut örümcek demek. Şimdi burada iki şey var.
Evet.
Bir örümcek meselesi var bir de. Bu de benim şimdiye kadar anlattıklarıma misal olacak olan bu ayetin anlamı var. Biz bu misalleri insanlara veriyoruz. Ancak onları bilgililer anlayıp da akıllarına sığdırabilirler. Bilgili yani hatta daha ileri gidiyor. Alimun. İllel alimun diyor. Ve ma yakiluha yakilu akıl etmek.
Evet.
Akıl etmezler. Kimler? İllel alimun. Alimlerden başkası bunları akıl etmez. Niçin Allah bir örümceği misal veriyor? Akıl sahibi olacaksın, düşüneceksin demek ya da örümcek hakkında bir bilgin olacak. Örümcek için yuvası ne kadar sağlamdır değil mi? Avlar onunla. Onunla beslenir. Ama insan için şöyle alıveririz örümcekleri
yeah.
Temizlik yaparken. Ne kadar zayıftırlar örümceklerin yuvaları. Bunu neye benzetiyor Allah? Bu misali bize niçin veriyor? Niçin sadece alimler anlıyor?
Yani o zaman şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i okurken öyle ön bilgilere sahip olmamız gerekiyor ki işte bilgi
evet,
dediğinizden
evet.
Ben onu çıkarıyorum.
Evet.
Sadece Kur'an-ı Kerim'i okumak değil. Meal okumak için o dili bilerek yani Türkçe biliyoruz bu da Türkçe yazılıyor.
Tabii.
Türkçe
Arapça bilmemiz şart değil.
Bilerek okumak da değil ama yani o Türkçe'de okuduğumuz şeylerin ne anlama geldiği konusunda da bir takım hazırlayıcı
evet.
Bilgiler.
Evet.
Daha da ilerisini istiyorsak uzmanlık gerektiren bilgiler. Bütün bunların hepsi o sizin söylediğiniz ayette geçen
evet.
Değil mi? Ancak bilgililere bir şey ifade
evet.
Eder bunlar kısmına giriyor.
Evet.
O zaman hocam yani demek ki bir takım yöntemler mi geliştirmek gerekiyor meal okumak için?
İşte kalplerini de mühürlenmek ne demek şimdi? Sen bir mühür
bunu
ne demek bileceksin.
Bunu anlamam için bir şey yani bir temelimin
evet.
Olması
mühürle,
lazım
mühür.
Bunu anladım
yani
ben.
Sen mühür basıyorsun bir şey değil mi? Bu ne kadar önemli oluyor. Perde koyuyorsun, araya perde koyuyorsun, gece olunca perdeyi çekiyorsun, perde ne demek? gözün perdelenmesi ne demek? Bir de o var. Senin perde koyman başka, gözünün perdelenmiş olması başka. Bununla ilgili de insan yapısını, kainat nizamını, düzenini bilmen lazım senin. Çocuklara ne terbiye verirsen, hani yedisinde neyse yetmişinde olur diyoruz ya. Hı hı. Küçük yaşlardaki, hatta çoğu zaman anne karnı şimdi söz konusu ediliyor.
Evet, oradan
başlıyor. Anne baba evlenince çocuğun terbiyesi bitmiştir diye bir söz var. Ne kadar önemli şeyler bunlar eş seçmede, ailelerin birbirini kabullenmesinde, arayıp buluşmalarında. Bunlar hepsi çok önemli. Yani siz neyi alışkanlık haline getirirseniz o sizin ilerideki görüşünüzü teşkil ediyor. Düzen bu. Yani yaratılış böyle.
O zaman şimdi burada gözleri perdelenenler, kalpleri mühürlenenler aslında... Bakara suresinden önce çok bir yerlerde bir şeyler evet. yapmışlar onlar. Onlar evet, onlar evet. diyor ya zaten ben hep öğrencilerime onu soruyorum. Kim bunlar, bilen var mı? Çoğu zaman yanlış cevap geliyor. Yani mesela diyorlar ki bunu yapanlar işte o zamanki toplumda yaşayan Yahudilerdir. Hayır. Mesela müşrikler çıkıyor. Diyorlar ki işte şu gruptur. Hayır, bir başkası çıkıyor. Bir kere oradan başlayarak hı hı. kime hitap ediliyor?
Evet, kim bu gözleri perdeler?
Ve bu gözleri perdelenme işini kendileri acaba nasıl gerçekleştirdiler? Hı. Sizin söylediğinizden şunu anladım. Yani insanoğlunun bir yapısı var. Aslında bunu bilirseniz evet, bu evet. perdelenmeyi kendi kendine yapan evet, bir varlıktır evet. insan. Yani bazı şeyleri göz ardı ede ede, bazı şeyleri anlamazlıktan, duymazlıktan gele gele ki bu da çocukluktan hı hı. alınan terbiye ile ilişkilendirilecek bir şey herhalde değil evet, mi? Yani bu tabii, aydınlanma tabii, meselesi tabii. aydınlanmaya açık olmayla ilgili tabii. bir şey. Bilinçlenme meselesi, bilinçlenme öyle bir evet. yetkinlik kazanırsanız ve onu da çocukluktan itibaren aileler çocuklarına hı-hı. kazandırabilirler. Öyle olmayan insanlar yani hı-hı. Allah'ın sözlerine o kadar kulak vermemişler ki onların kulaklarında ağırlıklar evet. olmuş.
Artık bir doğru araması yok onların.
Arayışı ama her şeyi o kadar biliyor. Bırakmışlar ki kalpleri mühürlenmiş. Evet. Yani o kadar görmezden gelmeye başlamışlar ki gözleri evet. perdelenmiş. Bazen deriz ya gözümün önünde duruyormuş görememişim hı-hı. diye. Yani Allah bilir o arada neler düşünüyoruz gözümüzün önündekini görmüyoruz. Yani biz öyle evet. varlıklarız evet. aynı zamanda. Ama bunların bilgisi lazım. Yani tabii, bunları bilerek tabii. bu bilenler ön bilgilere anlar sahip bu işte. Olarak Kur'an okumak mesela evet. psikoloji bilmek, evet. insan yapısı demenizden bunu
biyoloji,
anlıyorum.
Biyoloji, bilmek, genetik,
antropoloji bilmek.
Evet.
Ama bunların hepsi o kadar şimdi bir taraftan da sanki işimizi zorlaştıracak gibi geliyor ki. Evet. O zaman biz daha kendimize diyelim ki yakın olan, uygun olan yapabileceğimiz kadar yöntemler, teknikler üzerinde belki konuşarak dinleyicilerimize önerilerde bulunabiliriz.
Bir dergide okumuştum. Şeylerimizi aslan rahip olarak yetişmiş ama hiç yapmamış, hep gazetecilik yapmış birisi. Sonunda kutsal kitabı çoğulcu okuma diye bir program başlatmış. Televizyonda o yapmış bunu. Çoğulcu okuma dediği farklı mesleklerden kimselerin Kur'an okurken nasıl anladıkları, nasıl yorumladıkları. Şimdi yorumcu okuyucu diye de bir şey var.
Evet, evet, evet.
O da bunlara giriyor. Ve diyor mesleğine ilk defa döndü diyor. Hep gazetecilik yaptı ya. Kendisi ilahiyatçıydı. Rahip olarak yetişmiş rahip okulunda. Şimdi bunu okurken içinde diyor bir hekim oldu. Okuyanlardan birisi bir hekim. Birisi diyelim ki bir esnaf fırıncı yahut işte ayakkabıcı hangisi olsa birisi edebiyatçı şiir dili. Çok önemli. Birisi tarihçi. Yani bir de ev kadını. Herhangi bir insan.
Tabii. Hayatı yaşıyordu.
Bunlarla tabii. beraber evet. okuyunca acaba neler çıkıyor ortaya? Herkese hitap etmiyor mu kutsal kitaplar?
Evet.
Herkese hitap evet. ediyor. Hepsi alim değil. Ama o bundan ne anlıyor, bu bundan ne anlıyor? Hepsi beraber okuyup da ortaya koydukları zaman işte hı-hı. çoğulcu bir yaklaşım, yorum. Ortaya çıkıyor. Demek ki bu okumalara önem vermek lazım. Tek kişinin okuması değil.
Böyle bir de yani orada şu ortaya çıkacak, insanlar kendilerinde ne varsa metne yaklaşırken onunla yaklaşıyorlar. Evet. Oradan da onu alıp çıkıyorlar.
Evet.
Yani aslında şu anda vahiy yeniden inmiyor ama o vahiy anlayan insan her gün yeni bir insan olarak o vahiyle
evet.
karşılaşıyor. Evet. Ve dolayısıyla o karşılaşma halen interaktif, canlı bir karşılaşma. Yani bana ne söylüyor? Ama ben bana ne söylüyor'yu ben bendeki bilgiyle herhalde ancak var edebiliyorum. Hı-hı. Ama bu yeterli
olmaz. Bu işte
olmaz.
Kalbin mühürlü olmadığı durumda
evet,
bu buna fayda ediyor.
Fayda eder.
Ama
başkalarından da faydalandığım
daha
zaman.
Daha önceden bir türlü doğruyla, bunun dışında doğru yoktur diye onu kabul etmiş, o şekilde büyümüşse. Hani şimdi çok yeni mesele, kadınlar eksik etektir, akılları ermez, erkekler onların üzerinde mutlaka hakim olmalıdırlar. Değil mi?
Evet.
Onların dediklerini yapmalıdırlar falan. Bu zihniyetle yetişmişse, kaşık düşmanıdır kadın. Bu zihniyetle
neler,
yetişmişlerse
neler,
bir daha ona saygı göstermesi mümkün olmaz.
Doğru.
Kalbi mühürlü onun.
Evet.
İşte bu gence benim benzetmelerim
evet,
bunlar oldu. Bu benzetmeleri anlamak için bile benzetmenin ne olduğunu anlamak
lazım. Anlamak lazım. Demek ki yani Kur'an-ı Kerim mealini okurken insanların fazladan bir takım bilgilere, ön bilgilere
sahip olmaları gerektiğini alimler dışında anlamaz demek, hiçbir şey
lazım.
Anlamaz demek değil.
Aynen.
Ama sınırlı olur ve de gaybla ilgili de böyle bir imanı yoksa veya işte belli bir seviyedeyse, çok alt seviyede kalmışsa mühürlenmiş oluyor.
Evet, o zaman hocam mesela sizin bu kitabınıza geri dönecek olursak, bu da aslında böyle bir yöntem denemesi içerisinde düşünülebilir mi? Hani dediniz ya, meseleler çok fazla, ben de bir yerinden başlamak
evet,
durumunda
evet,
hissettim kendimi ve de surelerin isimlerinden hareket ederek. Çünkü kitabınızı yani umuyorum bundan sonra dinleyicilerimizden de merak edip alanlar olacak, ben ona inanıyorum aynı zamanda. Çünkü önemli, içerisinde öyle bilgiler var ki surenin sadece isminin anlamı değil, neden acaba o surenin başına gelmiş olabilirle ilgili bir takım bulgularınız, onları yazıyorsunuz. Orada bir. İkincisi, aslında bir taraftan da o dönemi daha iyi anlayabilmek ve Kur'an-ı Kerim'in hangi şartlarda, hangi insanlara, hangi insan psikolojisinden hareketle, hangi toplumsal şartlardan hareketle bir şey söylediğini ifade ediyorsunuz ve hikayeler var. Yani bir ayeti
evet,
sadece ayet olarak okuduğunuz zaman başka.
Evet.
Ama onun anlattığı hikayeleri öğrendiğiniz zaman onun size hitap etmesi daha başka oluyor. Biraz bunun içerisine siyer bilgisi giriyor. Esbab-ı nüzül, yani nüzül
evet,
sebepleri dediğimiz
evet,
neden o ayet
tabii,
acaba inmiş, o giriyor.
Hı hı.
Şimdi bununla ilgili ben sizden sadece son bir cümle isteyeceğim. Bu program bitti ama bundan sonraki programımızda sevgili dinleyiciler biz bu konuya devam edeceğiz ve hocamızdan özellikle de en çok okunan surelerden,
Yasin suresi
Yasin
mesela,
Yasin suresinden başlayarak bu kitapta hocamız bunu nasıl ele almış ve neden o şekilde ele hı hı, almış, bunları konuşacağız. Ama son bir cümleyle hocam, izniniz olursa bu programı bu şekilde bitirelim.
Şunu da bilsinler, bu isimleri peygamberimiz verdi. Bunlar vahye dahil kelimeler değil. Bunun adını ne koyalım? Bunu hangi sıraya koyalım? Peygamberimizin bir dosyası var. O tabii kemik, onlar kemikler üzerine yazılmış, kimi
deriler üzerine,
ağaçlar
ya,
üzerine yazılmış.
Evet.
Çeşitli şekillerde, sonra biliyorsun bunu bağladılar ve peygamberimizin eşi Hafsa'ya verdiler.
Evet.
Önce onda durdu. Böyle bir şey, bunu nereye koyalım ve de bunun ismi ne olsun diye onları hep peygamberimiz kararlaştırmış. Yani bu şeyin Yasin isminin yahut da örümcek isminin, inek isminin, ne
tabii,
ismi varsa karınca
tabii,
isminin verilmesini hep peygamberimiz buyurmuş. Çoğu zaman da bunlar İlk kelimeye bağlanmış. Hamim mesela öyle başlıyor.
Evet.
Yasin öyle başlıyor. Bazıları veya çoğu diyelim böyledir.
Hı hı.
Ama yine bir başka çoğu da içindeki önemli bir olay, önemli bir çarpıcı
örnek.
Evet, hayvanın yaşayışından bize bir örnek.
Hı hı.
Peygamberimiz vermiş bu isimleri. Bunu da söylemiş
evet,
olalım.
Bu da bir hikmetli bir ifade olsun bizim için. Demek ki bizim bunları anlamaktan başlamamız da önemli bir şey.
Evet.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Beyza Bilgin'di. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
Ben de.
ilahinizam@trt.net.tr ilahinizam@trt.net.tr bu bizim mail adresimiz. Lütfen bize her konuda ulaşın. Hangi konuları konuşmak size iyi gelecek, hangi sorularınız var, sizlerden cevap bekliyoruz. İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.